Ayrım 28 sayfa 304. Cengiz Doktor Ayşe Cung'un yatak odasında bir arkadaşına bir de yerde baygın yatan saldırgana bakıp duruyordum. Ne yani diye söylendi. Şimdi bu herife işkence mi yapacaksın? Buna işkence denmez. Sadece bazı bilgiler almak için konuşmaya zorlayacağım. Vazgeç, bir yararı olmaz. Dalga mı geçiyorsun kuzum? Bülbül gibi konuşur Osmanlı tokadını yiyince. Herif beni öldürmeye kalkıştı yahu. Doktora tecavüze kalkışması da cabası. Ama burada olmaz. Onu bizim eve götürelim. Bak bu olur. İki arkadaş aralarında Türkçe konuşuyorlardı. Ayşe Çunk bir şey anlamadan onları dinliyordu. Cengiz yerde yatan adamı kaldırmak için yere eğilince ne yapmayı düşünüyorsunuz diye sordu. Emre sakin bir şekilde onu bize götüreceğiz diye mırıldandı. Bu doğru olur mu? Polise bildirmeyecek misiniz? Önce onu konuşturmalıyız. Durun biraz, bunun yararı olmaz. Bilakis başımıza yeni sorunlar açacaktır. Ne demek istiyorsun? O konuşmaz. Dayağı yiyince öyle bir konuşur ki sen de şaşarsın. Doktor yerde yatan adamın mintanın açık yakasından görünen siyah deri kaplı bir muskayı işaret ederek baksanıza o bir kuavanu dedi. O da nedir? Malayca'da yeminli mücahit, fedai anlamına gelir. Yani ne kadar söyletmeye çalışırsanız çalışın ölür de sır vermezler. En tehlikeli terörist sınıfından sayılırlar. Körü körüne liderlerine bağlıdırlar. Bu dereceye gelinceye kadar çok sınavdan geçmişlerdir. Çok saçma diye homurdandı Emre. Her insanın bir tahammül sınırı vardır. Genç kız endişeli bir şekilde konuşmaya devam etti. Beni asıl korkutan bu insanların bana niye saldırdığı. Bu sebebi öğrenmek zorundayım. Yarın öbür gün sizler buradan çekip gideceksiniz. Ama ben burada yaşamaya devam edeceğim. Benden ne istiyorlar? Ne yaptım ki canıma kastedecek kadar işi ileri götürdüler? Size söyledim. Siyasete karışmış biri değilim. İnsanların dini inançları da inanmasam da saygı gösteririm. Politik kanaatimde yalnız seçim sırasında rey kullanarak gösteririm. Şimdi ne yapacağım? Kuavanular fedaidirler. Verilen görevi hayatları pahasına yerine getirirler. Bu olmazsa bir başkası gelecektir. Cengiz, doktor haklı dedi. Ne yapacağız şimdi? Ona çok şey borçluyuz. Biliyorum diye soluda Emre. Bize çok yardımı dokundu. Ayşe, sanırım en iyisi polisten himaye istemek diye mırıldandı. Bir yararı olur mu? Kız ürkek ve üzüntülü şekilde başını salladı. Bundan da emin değilim. Başka çarem olmadığı için polise sığınmayı teklif ettim. Kanımca Muhammed Osuva polisten destek görüyor. Aksi halde bu kadar güçlenip teşkilatlanamazlardı. Emniyet güçlerinde taraftarları olmalı. Mesela polis müdürü Habibi de Müslümandır. Sizler de Müslüman olduğunuz için beni bağışlayın ve alınmayın lütfen. Ama bunlar fazla radikal ve inançları uğruna her türlü şiddet eylemine başvuracak kadar gözü dönmüş insanlar. Yaptıklarının inançla ilgisi yok. Bunu biliyoruz dedi Cengiz. Emre homurdandı. Şimdi sorun doktoru nasıl koruyacağımız. Üçü de susarak düşünmeye daldılar. Gözleri yerde yatan baygın saldırgana dikilmişti. Akıllarına bir çözüm gelmiyordu. Cengiz izin alıp bir süre bu kentten uzaklaşamaz mısınız diye sordu. Nereye? Yaşayan bir akrabam yok. Ne baba ne ana tarafından. Ayrıca Osuva'nın teşkilatı tüm Endonezya'ya yayılmıştır. Jakarta'ya bile gitsem beni bulabilirler. Cengiz durumu yumuşatmak, gergin havayı dağıtmak için şaka yaptı. Öyleyse biz de sizi Türkiye'ye götürelim. Genç kız şaşkın şaşkın Cengiz'e baktı. Şaka yapıp yapmadığını anlayamamıştı. Birden Emre'nin sesi duyuldu. Tuh be, bu hiç aklıma gelmemişti. Evet, sizi Türkiye'ye götürebiliriz. Doktor mümkün mü bu diye mırıldandı. Cengiz yaptığı şakanın ciddiye alındığını fark edince birden telaşa kapıldı. Türkçe homurdanmaya başladı arkadaşına. Deli misin ulan, nasıl götürürüz kızı memlekete? Benimki sadece bir espriydi. Sakın vazgeç bu sevdadan, lafı bile olamaz. Bal gibi de olur. Kızı burada ölümüne terk edemeyiz ya, en azından bir hayat borcumuz var ona. Dalga mı geçiyorsun? Buraya turistik gezi yapmaya gelmedik. Daha bizim bile postu deldirmeden nasıl döneceğimiz belli değilken bir de memlekete kız mı götüreceğiz? Görevi başarırsak Muhammed Osuva'yı götüreceğimizi unutma. Uçak daha bir fazla, ha bir eksik Endonezyalı olmuş, ne fark eder? Yine Türkçe'ye devam ediyorlardı. Bunu yapamayız. Hiç olmazsa Amerikalı dostlarımızın onayını almadan. Umurumda bile değil. Ama istiyorsan Cage konuyu bir defa açarız. Olmaz. Zaten buna Cage karar veremez. Richard Brown'a danışmalıyız. Asıl yetkili o. Cengiz yaptığı şakaya bin pişman olmuştu. Suratı asıldı. Basit bir espriden böyle bir sonuç çıkacağını hiç düşünmemişti. Sinirli sinirli arkadaşına baktı. Emre'nin yüzünde mutlu bir ifade oluştuğunu görünce dayanamayarak homurdandı. Ulan yoksa bu kıza abayı mı yaktın? Olabilir diye sırıttı Emre. İnanmıyorum, ciddi misin? Galiba ondan hoşlanıyorum. Türkiye'ye götürecek kadar mı? Evet, bu fikir hoşuma gitti. Çılgınlık etme ulan, sonra kızı memlekette ne yapacaksın? Bunu daha sonra düşünürüm. Emre lafı fazla uzatmayarak doktora döndü. Pasaportun var mı? Evet, geçen yıl tatilimde Sri Lanka'ya gitmiştim. Benimle Türkiye'ye gelmek ister misin? Ayşe Çung utanmış gibi başını salladı. Öyleyse mümkün olduğunca çabuk hazırlan. Yanına çok az eşya al. Sadece birkaç parça giyim eşyası. Cengiz hala direniyordu. Ama birbirlerine baygın nazarlarla bakan iki genç onu hiç umursamadı. İranlı Ahmet Hamid çok zarif bir adamdı. Piyanist ellerini hatırlatan ince uzun parmaklarını yumuşak tavırlarla bakımlı sakalı üzerinde dolaştırırken koyu yeşil gözlerini Gertrude'e çevirdi. Sırtında evdeyken daima kullandığı Suudi tarzı beyaz entarisi, elinde de kehribar tesbihi vardı. Yeşil gözlerinde her zaman karşısındaki insanları küçümseyen, hafife alan bir mana bulunurdu. Gertrude Ahmet Hamid adının bir kod adı olduğunu biliyordu. Berlin onun gerçek isminin Behruz Mansuri olduğunu öğrenmişti. Ama Alman tüccar ona hala Ahmet Hamid diye hitap ediyordu. Gertrude bu İranlı ajandan hiç hoşlanmazdı ve bugünkü ziyareti de istemeye istemeye yapmıştı ama şimdi başka seçeneği yoktu. İranlı yüzünden eksik etmediği hafif alaycı tebessümüyle ''Bu beklenmedik ziyaretinizin sebebini sorabilir miyim?'' dedi. Rupert konuya girmeden evvel İranlının yerli uşağının ikram ettiği kahvesini yudumlamaya çalışıyordu. ''Sizden yardım istemeye geldim.'' dedi. Ona bir kaşı havaya kalkık olarak dinleyen Behruz Mansuri'nin sanki dudaklarındaki tebessüm yüzüne daha da yayılmıştı ya da Gertrude'e öyle geldi. ''Yardım mı? Ne tür bir yardım?'' Alman sıkılırcasına önüne baktı ve cevap vermekte zorlandı bir an. Biraz şahsi bir mesele diyebiliriz. Şahsi mi? Evet öyle. Beni şaşırtıyorsunuz Ser Rüper. Sizin gibi tüm Endonezya'da şöhret yapmış bir Alman iş adamının benden ne gibi bir özel isteği olabilir? Ayrıca elinizde BND gibi ünlü bir istihbarat örgütünden yararlanma şansınız da var. Biliyorum ama yardım talebi konusunda aklıma yine de ilk siz geldiniz. Mansuri bir eliyle kırçıllaşmış ak sakalını okşarken diğer eliyle de tesbihini çekmeye devam etti. Buyurun sizi dinliyorum. Bu çok özel bir konu, bir kadınla ilgili. Kadınla mı? Bu kez adamın sesi hem hayret hem de aşağılayıcı bir şaşkınlıkla çıkmıştı. Burun delikleri kıpırdamaya başladı. Bu tür bir isteği beklemediği belli olmuştu. İnanamıyorum diye devam etti. Tamamen özel hayatınıza ait bir konuda benden yardım mı istiyorsunuz? Özel olduğu doğru. Fakat tahmin ettiğiniz gibi değil. Mansuri Alman'ın açıklamasını bekledi. Bu kadın Doktor Mahadir lehine çalışıyor. Yani onun ajanı. BND bünyesindeydi. Fakat onun iki taraflı çalışan biri olduğunu anladık. Devam edin lütfen. Kadın benim yatımdaydı. Dün yatı terk etti. O sırada onun iki taraflı çalıştığından haberim yoktu. Teşkilatım tarafından ortadan kaldırılması için yazılı emir aldım. Ve bu emrin infazı için de güvenilir bir adamı peşine yolladım. Sonuç? İnfaz memurum öldürüldü. Onu kadın öldürmüş olmalı. Sanırım sonra da ortadan kayboldu değil mi? Evet, birilerinin ona yardım ettiğini düşünüyorum. Kimin? Aklıma ilk gelen isim M16'dan biri Stanley Moore. Tanımıyorum ama bence zayıf bir olasılık. İngiliz istihbaratı şimdilik bu konuya uzak duruyor. Ama kadın o ajanı tanıyor. Daha eskiye dayalı bir ilişkileri olduğunu biliyorum. Gönül bağı gibi mi? Tahmin ederim öyle. Polis müdürü Habibi'ye başvurmadınız mı? O bizden biridir ve size benden daha iyi yardımcı olabilir. Sayın Habibi bu sabah yatıma bizzat geldi. Öldürülen ajanın yatımda çalışan bir tayfa olduğunu anlamış durumda. Ama onu daha fazla açılamam. Bunun bazı sakıncaları var. Ne de olsa o resmi bir memur. Buradaki ticari itibarım ve prestijim için tehlikeli. Zaten ifadesinden hadiseyi örtbas edeceğini anladım. Daha fazlasını ondan isteyemem. Anladığım kadarıyla asıl istediğiniz kadının ele geçirilmesi değil mi? Doğru. Bu isteğiniz sadece onun Doktor Mahadir adına çalışmasından mı kaynaklanıyor, yoksa demin vurguladığınız özel olmasındaki neden bir başka sebebe mi dayanıyor? Bir sürü neden sıralayabilirim. Bir defa bu iş kendi teşkilatımdaki itibarımı çok sarsacak. Kadını elimden kaçırdım. Ayrıca Doktor Mahadir'in hainini burada yakalayamadım. Verilen her iki görevi de yerine getirememiş durumdayım. Bu sebepler Sulawesi'deki ticari imtiyazlarımın politik nedenlerle geri alınması neticesini doğurabilir. Son olarak o kadınla aramda görülecek bir hesap daha var. Anlıyorum diye mırıldandı Behruz Mansuri. Ama yüzünde en ufak bir değişiklik olmamış ve o alaycı ifadesi kaybolmamıştı. Rupert inler gibi devam etti. Siz burada çok nüfuzlusunuz. Dilerseniz Habibi'ye konuyu açmadan doğrudan kendi imkanlarınızla ya da Muhammed Osuva'dan yardım isteyerek o kadını bulursunuz. Mansuri buz gibi bir sesle bunu niye yapayım diye sordu. Gertrude afallayarak adama baktı. O kadın ikimizin de düşmanı sayılır. Tam olarak değil. Bu konuyu sizinle bir kere daha konuşmuştuk. Biz Doktor Mahadir'i de Muhammed Osuva'yı da şimdilik idare ediyoruz. Evet, gerçi tercihimiz Osuva'dan yana ama Mahadir'i tamamen saf dışı etmiş değiliz. Yani bana yardımcı olmayacak mısınız? Mansuri bakışlarını elindeki tespihe çevirerek kısa bir an daldı. Henüz bir karar vermedim, düşünmeliyim dedi sonra. Ama zaman aleyhime çalışıyor. Kadın her an Manado'dan uzaklaşabilir. Merak etmeyin Herr Rupert. Şayet kadını bulmaya karar verirsem dünyanın öbür ucuna bile kaçsa yakalarız. Rupert geçici de olsa bir an rahatladı. Buralarda Mansuri'nin kendi teşkilatına kıyasla çok daha rahat hareket etme imkanı mevcuttu. Sayısız Savama, İran gizli örgütü ajanı, Endonezya'nın her yerinde cirit atıyorlar ve yerli radikallerle işbirliği yapıyorlardı. Tam o sırada odaya giren bir Siyam kedisi Gert Rupert'in dikkatini dağıttı. Kedilere karşı alerjisi vardı Alman'ın. Hemen cebinden ince, tiril tiril keten mendilini çıkararak ağzını ve burnunu örttü. Siyam kedilerine Tayland, Hindistan ve Malezya'da rastlanırdı daha çok. Normal kedilere kıyasla biraz daha ufak kafalı olan hayvanın yüzü, kulakları ve kuyruğu koyu siyah, vücudu ise özellikle sırttan karına doğru olan kızıl kahverenginden kreme doğru açılıyordu. Kedi odaya girince garip bir miyavlama ile sahibine doğru koştu ve kucağına atladı. Mansuri Rupert'deki tedirginliği görmüştü. ''Yoksa kedileri sevmez misiniz?'' diye sordu. Alman mendilin altına ''Alerjim vardır.'' diye mırıldandı. İranlı hiç oralı olmamıştı. Kucağındaki kediyi okşamaya başladı. Sanki ilk defa görüyormuş gibi çenesinin altını kaşıyor, sırtındaki dik ve parlak tüyleri okşuyordu. Gert Rupert içinden ''Lanet olsun.'' diye fısıldadı. Sanki adam inadına kediyi başından savmıyor ve sevmeye devam ediyordu. ''Bu kadının adı neydi?'' diye sordu nihayet. Gerçek adı Erika Müller ama sanırım şimdi Helga Turman'ın adına tanzim edilmiş bir pasaportla dolaşıyor. Söyler misiniz bana, şayet onu bulmaya karar verirsem, yakaladığımızda öldürmemi mi istiyorsunuz yoksa size teslimimi mi? Bana tesliminizi. Sizin ayrıca böyle bir külfete girişmenize hiç gerek yok. Ona gereken cezayı teşkilatım adına bizzat ben vereceğim. Bizzat Sisa, evet ellerimle. Çok ilginç. Rupert adama ilginç gelen şeyin ne olduğunu sormadı. Yalnızca soğuk ve anlamsız bakışlarla kendisini süzen yeşil gözlerine baktı bir süre. Mansuri'nin ince dudakları hafiften gerilmişti. İçimden biriz, sizin bu kadına olan ilginizin onun çift taraflı bir ajan olarak çalışmasından öte olduğunu söylüyor bana. Ne dersiniz? Rupert hemen inkara kalkıştı. Hayır, kesinlikle hayır. Ona özel bir ilgim yok. Ama ona hak ettiği cezayı vermeden önce sorgulamalıyım. Mansuri gülmeye devam etti. Onu öldürmekle görevlendirdiğiniz infaz memuru bu sorgulamayı sizin adınıza mı yapacaktı? Evet demek zorunda kaldı Rupert. İranlının kendisine inanmadığını anlıyordu ama yapacağı başka bir şey yoktu. Lütfen onu bulun diye inledi. Tam öyle sıcağıydı ve Rupert ağzına burnuna sıkı sıkıya yapıştırdığı mendilden dolayı terliyordu. Aslında bakılırsa size yardım etmemeliyim. Çünkü teşkilatınızla yaptığımız anlaşmayı başarıyla yürütüp kendinize düşen yanını ifa edemediniz. Ama ben başarısızlığı teşkilatınızdan ziyade sizde buluyorum. Siz beceriksiz bir ajansınız Gert Rupert. Alman kıpkırmızı kesildi. Bunu kabul edebilirim. Ne de olsa ben profesyonel bir ajan değilim. Bu görevi buradaki ticari işim nedeniyle yürütüyorum. Yani memleketime bir tür gönüllü olarak çalışıyorum. Elimden geleni yaptığıma da emin olabilirsiniz. Ne yazık ki bu yeterli değil. Yani bana yardım etmeyecek misiniz? İranlının yüzünü yine kahredici bir tebessüm kapladı. Gertruper'in yüzü mendille kaplı olduğu için suratında oluşan nefret hissini anlaması olanaksızdı. Oysa o anda Gerd'in elinde bir silah olsa bütün kurşunlarını Mansuri'nin bedenine sıkabilirdi. Telaşlanmayın, size yardım edeceğim. Yine de BND ile ilişkilerimizin şimdilik bozulmasını istemeyiz. Şimdi kendimden alerji kapmadan yatınıza dönün. Yakında benden haber alırsınız. Gert Rupert ayağa kalktı. İçini aniden bir sevinç dalgası kaplamıştı. İranlı'nın Erika'yı bulacağına inanıyordu. Ayrım sonu sayfa 313.